Podcast dinle.
Ve canlı yayına başladık Ozan Gündoğdu. Bugünkü konuğumuz Ozan. Beni dinleyecek yeni bir arkadaş olarak aldım kendisini. O da sizler gibi beni dinleyecek tahminen. Ben konuşacağım sadece. Ama ona da laf vermek istiyorum. Çok bilgili çocuk. Konuyla ilgili. Hoş geldin Ozan.
Hoş bulduk. Merhaba. Başladık değil mi?
Başladık. Başlamaz tamam. Mıyız ya?
Evet, ben dinleyici pozisyonundayım. Ben dinleyici pozisyonundayım yani. Vardır. Nasıl?
Bize anlatacakların vardır.
Yo, ben sen dinleyici pozisyonunda kontenjanından çağırdın. Ben o yüzden tümüyle sendeyim yani.
Yok abi, sonra çok büyük ağır hakaret işitiyorum vallahi. Abi, şeyde, hamaldaya atıyorlar, öyle böyle değil ya. 1000 kişiden 800'ü aleyhimde konuşur mu? Alışık da değilim ama hoşuma da gidiyor acaba. Mazoist miyim ben? Evet, bana daha kötü davranın, vurun.
Çatışmadan besleniyorum, siyasetçiler gibi.
Galiba. Kaos benim işim.
Kaos.
Nefret çekmeye bayılıyorum.
Bir de ama herkes de ekonomi konuşuyor şimdi. O yüzden şeydir, milletin asabı da bozuk. Böyle ciddi şeyler dinlemeyi daha çok seviyor olabilirler bu aralar.
Yani. Evet abi, seviye meviye vermeyi hazır seviyeden konuşuyoruz. Şimdi dolar 14'e yaklaşırken iki kere müdahale geldi. Bu iki müdahalenin sence anlamı neydi? Sonra zaten ben anlatacağım da. Senin de
yani bir şekilde bakalım senin anlatacaklarına uygun bir şey söyleyecek miyim? Bir şekilde 14 TL seviyesini korumaya çalışıyorlar gibi bir görüntü verdi Merkez Bankası. Bunu da bilinçli olarak verdi gibi duruyor. Yani sonuç itibariyle bir sözlü yönlendirme aparatı kalmadı ortada. Ne yapıyor? En azından o sözlü yönlendirmeyi güçlendirmek adına 14 TL'ye yaklaşırken döviz satıyor ve döviz sattığını da söylüyor. Yani 2020'deki gibi kamu bankaları üzerinden dolaylı olarak rezerv eritmiyor. Doğrudan müdahale yapıyor ve bunu da söylüyor. Demek ki 14 TL seviyesinin üzerine çıkmasından rahatsız oluyor. Fakat piyasayla böyle inatlaşmaya gelmez. 14 TL seviyesinin üzerine çıktığı vakit bu sefer paraları mı bitti acaba derler. Batır elin kulakları evet, çınlasın. Bu tam olarak Türkiye Gazetesi yazarı sevgili Necmettin Batırel yöntemiyle, Necmettin'di sanırım adı, evet. Necmettin Batırel yöntemiyle gidiyor bu iş. Çağat bir 10 milyar daha, çağat bir 10 milyar daha. Bu şekilde bakalım nereye kadar gidecek. Ama şeyin bugün yaptığı açıklama bence önemli. Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimi olasılığı azaldı diyor. Bunu nerede diyor? Yatırımcılarla bir toplantı yapıyor Merkez Bankası Başkanı. Normalde bu tip toplantılar halka açık olur. Şimdi keşke ben de Merkez Bankası Başkanı ile toplantı yapabilsem böyle kapalı. Ona sorular sorabilsem, öğrenebilsem. Hele ki kenarda köşede biraz param varsa iyice öğrenmek isterim. Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla halka kapalı toplantı yapması bizim teamüllerimizde olmayan bir şey. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Bütün yatırımcıları insider trading yapıyorsunuz. Ya
bu, evet, ben de bu konu hakkında bir şeyler söylemek isterim sonra.
Bu kadar insana tüyo veriyorsunuz aslında. Şimdi bu tüyo bir şekilde bize sızdı veya sızdırıldı. Yani basına sızdı. Faiz indirmeyeceğiz olasılığı arttı dediğine göre demek ki Aralık ayı para politikası toplantısında faizi sabit tutup ardından da yeniden bir müdahaleyle dolar kurunu şöyle bir aşağı doğru hareket ettirme, en azından Ocak'ta Şubat'taki faiz indirimlerine bir alan açma hazırlığı var gibi hissediyorum ama sen ne dersin bilmiyorum.
Ya ilk önce ben şu 14 hikayesine gireyim. Şimdi bence müdahale yapıp doğru yaptı. Müdahalenin zaten amacına ulaşmayacağı aşikardı. Yani 1 milyar dolar satıyor ilk başta. Ondan sonra son ikinci müdahalede 300 milyon dolar satıyor. Şimdi 1 milyar dolar ve 300 milyon dolarla hiç yani bana mısın demez. O belli ama burada vermek istediği mesajı bence verdi. Yani biz piyasayı izliyoruz. Ters bir şey olursa daha sıkı bir müdahalede de bulunabiliriz. Yani bizim burada kırmızı noktamız 14 olarak herkese açıkladı bunu. Nitekim acaba 14'e geldiğinde otomatikman satış geliyor. Yani param olsa, benim de dolarım olsa ne yalan söyleyeyim, ben de 14'ten satarım. Yani çünkü Merkez Bankası istese kuru düşürebilecek yetkilere sahip. Ne yapar? İşte daha önce anlattığım gibi geç likitte penceresini açar. Geç likitte penceresinden bankalar yüksek faizle borçlanacağı için otomatikman nispeten kendi pozisyonlarını bozarlar. Diğer taraftan Muzaf karşılıklarını arttırabilir. %25'ten %40'lara çıkartır. Böylece kendi rezervini arttırır. Yani Merkez Bankası'nın tamam şu anda yaklaşık 36 milyar dolar eksi rezervde ama yani zaten o konuyu çoktan geçtik. O bir rezalet. Ama şu anda brüt rezervleri kullanabiliyor. Yani senin benim paramı piyasada gözünü kırpmadan satıyor. Viyop'ta sattıklarının bir önemi yok. Çünkü Viyop'a onlar TL uzlaşma olduğu için çoğu TL olarak onları ödeyebilir. Yani aslında Merkez Bankası doğru yaptı ama şöyle bir risk aldı. Eğer 14'ü geçerse Merkez Bankası'nı kimse dinlemiyor deyip oradan 15'e doğru nefessiz yukarı çıkabilir. Ama 14'ü geçmemeye oynar mısın dersen ben nispeten oynarım. Bugünkü açıklamaya gelirsek de şimdi sen doğru anlattın. Yatırımcılarla yaptı ama iki türlü yatırımcıyla yaptı. Bir yerli yatırımcılarla toplantı yaptı. İki yabancı yatırımcılarla. Yerli yatırımcıların ben çoğuyla konuştum. Hiç böyle bir şey dememiş. Yani Aralık ayında bizim yerimiz az kaldı ve bizim yerimiz az kaldığı için az bir şey yapabiliriz. Aynı şekilde devam edeceğiz demiş.
Yabancı, basına yansıyan yanlış o zaman.
Yerli yatırımcılar da bir şey demiş. Yabancı yatırımcılar da demiş bunu. Yabancı yatırımcılar da ki yabancı sonra bir iki teyit daha geldi. Bunu ilk raporda yazan ki bu geçen salı ya da çarşamba oldu. Yani bir hafta sonra Credit Suisse demiş ki dedi ki biz yapmayabiliriz. Şimdi bu bir manipülasyondur. Bu aslında insider trading'dir. İçeriden öğrenenlerin ticaretidir. Normal şartlarda SPK Merkez Bankası'nın canına ot tıkaması gerekir. Öyle böyle değil. Çünkü sen yerli yatırımcıya bunu demiyorsun. Dediğin gibi halka açık olmayan ve kapalı bir yatırımcı grubuna gidip tüyo veriyorsun. Diyorsun ki biz faiz arttırmazsa doların biraz nispeten gerileceği aşikar. Çünkü Şubat ayının 20'sinde 7 lira olan dolar şu anda 14. %100 kazandırmış. Şimdi her şeyin bir değeri vardır. Haliyle sen bunu yabancı yatırımcılara gidip Türkiye'ye para getirsinler diye tüyo olarak verirsen ve bu insider trading olarak onların ticaretini etkilemeye başlarlarsa bu büyük bir suçtur. Yani açın kanunu, SPK kanunu bakın. Yani bunu ben yapsam, içeriden öğrensem bitirirler. Amerika'da yapsa SEC paramparça eder. Yani hayatı boyunca bir daha gün yüzü göremez. Çok ciddi suçtur. Ama kim suçlayacak? SPK suçlayacak. Suçlayabilir mi? İşin açıkçası Merkez Bankası Başkanı da tam olarak bilmiyor. Yani büyük ihtimalle dediği o gün gelecek telefon. Erdoğan'dan telefon gelir, faizi indirin.
Evet, zaten an itibariyle riskimiz de bu anladığım kadarıyla. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı önemli bir tartışma başlığı ama bağımsızlığı bu kadar zedelenince söylediğin sözün anlamı da kalmıyor. Şimdi hiçbir ağırlığı yoksa Merkez Bankası Başkanı'nın, çünkü daha önce boğazdan bir skandal yaşadık. Enflasyonun altına inmeyecek faiz dedi, indi. Sonra soruldu, kardeşim sen enflasyonun altına indirmeyecektin, ben çekirdek enflasyon dedim dedi. Çekirdek enflasyonun da altına indi, yine soruldu, ona cevap veremedi. Dolayısıyla zaten sözünün ağırlığı, sözünün kıymeti kalmamış bir başkan var. Şimdi bu lafın üzerinde bir kere şunu da bilmek lazım. Merkez Bankası teamüllerinde böyle bir şey yok yani. Kapalı yabancı yatırımcılarla kapalı toplantıya gideyim, para politikası kurulu toplantısına ilişkin onlara tüyo vereyim falan. Yani hiçbir Merkez Bankası'nın böyle bir teamülü olamaz. Bunu kamuoyuna açıklar Merkez Bankaları. Bu şekilde bir iletişim dili kullanır.
Şimdi hayır, kapalıyken bir de tüyo veriyor ya.
Bir de tüyo veriyor yani.
Ya olası değil ya, şaka gibi.
Ekonomik kurtuluş savaşında olur böyle tiyolar.
Hayır, bir de yalanlamadılar da. Ben herhalde çıkar yalanlarlar. Ben öyle demedim, öyle demek istediğimi anladılar falan filan gibi bir şey saçmalamasını bekledim. Hiç yalanlamadı da resmen demiş. Yani evet. Eğer faiz arttırmayacaksa dolar belli ki nispeten biraz geri çekilecektir. Yani ama yani bu haberle bile geri çekilmedi. Bak, Garanti Bankası haberiyle geri çekilmedi. Üstelik Katar'la anlaşma 15 milyar dolar bilmem ne geldi, geri çekilmedi. Bu haberle geri çekilmedi, belli alıcısı var. Ama bir saniye istiyorum, bir saniye sonra seninle beraber döneceğiz programa. Peki şeye ne diyorsun Ozan? TÜİK sonuçta bana bağlı ve sadece bana hesap veren bir kurumdur. Çünkü aynı şekilde Merkez Bankası da, ikisi de özel sözde.
Ya şimdi şöyle, vaziyeti o şekilde gördüğümüz zaman daha resim daha net ortaya çıkıyor. 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 7 TÜİK başkanı görmüş bu koltuk. Yani TÜİK başkanlığı 7 kişiyi görmüş. Bunun 4'ü ilk 16 yılda.
Hatta May the Force be with you yazdı da. Kardeşime selam verdim.
Bunun 3'ü düzeltiyorum. Bunun 3'ü ilk 16 yılda, bunun 4'ü son 3 yılda. Yani 16 yılda 3 kez TÜİK başkanı görmüşüz. Son 3 yılda 4 TÜİK başkanı görmüşüz. Bir kere TÜİK başkanının bu kadar bir kere teknik bir mevzu. Yani TÜİK bir politika üreticisi değil. TÜİK tümüyle teknik bir kurum. Dolayısıyla TÜİK başkanının bu kadar değişmesi bir kere bir akılda şaibe yaratıyor. Ya yani bu kadar değişmemek
TÜİK başkanı. Gereken bir şey yok TÜİK başkanının.
Yani, TÜİK başkanlık bir şey yok. Yani SGK başkanı gibi bir şey o. Ya yani bir politika üreticisi değil. Merkez Bankası Başkanı olsa anlarım. Bir politika üretiyor. Para politikası adında. Ya da Hazine ve Maliye Bakanı olsa anlarım. Ama yani TÜİK Başkanı niye 3 yılda 4 kez değişir? Demek ki orada işler karışık. Öte yandan bir de şunu atlıyor. Bizim halkımız da bunu atlıyor. Enflasyon arttıkça, enflasyon beklentileri bozuldukça özellikle enflasyonu hesaplamak son derece zor bir şeye dönüşüyor. Yani şimdi enflasyonun %3-5 aralığında olduğu, kurumların kuvvetli olduğu Avrupa, ABD gibi memleketlerde enflasyon hesabı zor değil. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı piyasa istikrarlı. Şu anda şimdi enflasyonu hesaplayacaksınız, beni de başına koydunuz. Bir, kalite düşüyor. Yani fiyat aynı ama Ezine peynirin içindeki yağ düşüyor. Şimdi bunu da hesaplaman lazım. Atıyorum, dandik mallar kullanıyoruz.
Yani TÜİK bağlı istatistik kurumu, enflasyonu belki birazdan konuşuruz. Merkez Bankası Başkanı göbeğinden bağlı. Bir de senin bu yeni podcast hesabın var. Şeyde o yeni podcast hesabına ki birazdan alttan adresini de geçeriz. Yani çok başarılı yorumlar yapıyorsun. Ben de bugün dinlediğim o son yorumundaki ayın 4'ünde yapmışsın. Bana bugün dinlemek nasip oldu. Nebati tek tek açıklamışsın. Yani sonuçta bu da o tarz o kafanın tedrisatından geçmiş diyeyim ben. Ve ekonomiyi bu grup yönetiyor. Yani kimdir bu Nebati? Yani bizi ne bekliyor ekonomide? Nasıl kararlar alabilir?
Nurettin Nebati bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Kendisinin bir ekonomi tedrisatı yok. Zaten gazeteciler ya da ekonomi gazetecileri Lütfi Elvan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerilimi uzun süredir takip ediyordu. Zaten Lütfi Elvan'ın 16 Kasım itibariyle ipi çekilmişti. Daha doğrusu 17 Kasım itibariyle. 17 Kasım'da hatırlayın, grup toplantısında Erdoğan direkt böyle Lütfi Elvan'ın gözünün içine baka baka faizle yol yürüyenle ben yol yürümem dedi. Bütün salon alkışladı. Lütfi Elvan yüzünü yere eğdi baktı. O dakikadan sonra zaten Lütfi Elvan'ın artık kabinede olmadığı biliniyordu. Ama 15 gün beklendi. 15 gün. 15
Erişe gün Arıcan diye çok konuşuyordu. Erişe Arıcan çok konuşuyordu ki kaliteli bir kadın o. Ben yani nispeten beğeniyorum kendisini. En azından bir ekonomi hakkında oldukça eğitimli.
15 gün boyunca vaziyet zaten o. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı yapmak istemiyorlar. Bunun temel nedeni kendisinin bir ekonomi bilgisi olmaması. Yani ekonomiye tahsili olmaması daha doğrusu. Ekonomi bilgisi muhakkak vardır. Bizim 83 milyonun 85 milyon ekonomisti var. Herkes ekonomiden anlıyor memlekette.
Tabii canım, anlamıyor.
Nurettin Bey'in de lisans mezuniyeti İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü. Diyeceksiniz ki bunun yüksek lisansı uluslararası ilişkiler vesaire. Ya belki yüksek lisansı ekonomidir. O da uluslararası ilişkiler. Bir, o bir sıkıntı. İki, kamuoyunda tanınmıyor. Yani kendisi bir bürokrat. Yani Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı. Şimdi böyle kriz dönemlerinde, bu tip kriz dönemlerinde milletin, piyasaların baktığı sektörlerle toplantı yapan, iş insanlarıyla toplantı yapan, çalışma insanlarıyla, işte çalışma hayatındaki insanlarla, sendikalarla, STK'larla toplantı yapıp dediği şeyin ağırlığı olan insanlar ve güven veren insanlar ve aynı zamanda yurt dışında da bir ağırlığı olan insan koyman gerekiyor ki ne zamandan biliyoruz? Mesela bakın 2001 krizinden sonra Dünya Bankası Başkan Yardımcısı koltuğunda olduğu için Kemal Derviş geldi buraya.
Ya da Mehmet Şimşek de nispeten bir linçten geldi.
Keza aynı Mehmet Şimşek, Ali Babacan.
Ali Babacan.
Naci Ağbal, Lütfi Elvan, bunlar kendi çapında ağırlığı olan isimler. Yani yurt dışında... Bir de
Zafer Çağlayan geldi ama o...
Zafer Çağlayan evet, kötü bir hikaye.
Hazine ve Maliye Bakanı değildi tam olarak.
Ama en azından ağırlığı olan isimler. Şimdi burada milli görüş geçmişi olan Urfalı tümüyle aslında siyasi bir kadro. Bu arada bilmeyen için söyleyelim. Bakan yardımcıları başkanlık sisteminde şöyle organize ediliyor. Normalde eskiden başkanlık sisteminden önce müsteşarlıklar vardı. Bakan gider gelir ama müsteşar orada devleti, bürokrasiyi temsil ederdi. İş bilen adam orada dururdu yani bir tane müsteşar adında. Şimdi müsteşarlıklar kaldırıldı başkanlık sistemiyle beraber. Onun yerine bakan yardımcıları konuluyor. Bakan yardımcıları da genelde 3 tane abi. Bu 3 bakan yardımcısının ikisi teknik eleman. Yani daha çok devlet bürokrasi içinden bakan yardımcısı atanıyor. Bir de partiden bir bakan yardımcısı atanıyor. Yani meselenin siyasi denetimini üstleniyor. Nurettin Nebati o kadrodan gelmişti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Ve geldiği tarih de 2018 Temmuz. Yani Berat Albayrak döneminde geldi. Berat Albayrak gitti. Lütfi Elvan diğer iki bakan yardımcısını gönderdi. Yerine kendi bakan yardımcılarını aldı. Ama Nurettin Nebati'ye dokunmadı. Nurettin Nebati bir iş insanı. Yani ekonomi bilgisi aslında alaylı. Tekstilci ve... Tam bir tekstilci gibi düşünüyor aynı zamanda.
Yani kendi başına karar alabilecek bir yetişi yok anladığım kadarıyla.
Evet. Tekstilcinin dünya görüşü mikro düzeylidir. Mikro derken bunu mikro iktisat anlamında söylüyorum. Yani.
Ya ben yine senin kanalda dinledim. Yani kesiyor gibi gözüküyorum. Aslında kesmiyorum. Rica ederim. Onu destekliyorum. Lütfen biraz sakin olun. Sakin olun seyirciler. Daha önceki röportajlarında hedefim benim Çin'de fabrika kurup Çin'de tekstil üretip bunu dünyaya satmak şeklinde.
Okuyayım mı bak? Adam ne demiş okuyayım mı?
O okursan iyi olur. Yani adam zaten Çin'de üretim yapıp dünyaya satmak isteyen bir adam. Ve bak, o görüşünü şu anda mecburen değiştiriyor.
Şu zamana kadar kendisinin böyle yayınlanmış röportajı yok. Sadece ben geçmişte böyle bir arşiv taramasında 2006 yılında 6 Mart 2006 yılında Yeni Şafak'ta bir röportaj buldum. Urfalı Ağa'nın çocukları mağazacılıkta büyüyor başlıklı. Orada Seyit Nebati ve Nurettin Nebati ile röportaj yapmış gazeteci. Seyit Nebati diyor ki, şimdi bu Çin modeli falan konuşuluyor ya, belki yine konuşuruz. Seyit Nebati şunu söylüyor. Bir dakika bak bulayım. Gazeteci soruyor. İstihdama dayalı her sektörün korkulu rüyası olan Çin'le nasıl rekabet edeceksiniz diye soruyor. Nebati diyor ki Çin'le rekabet mümkün değil. İşçi fabrikada yatıp kalkıyor. Maliyeti toplam 60 dolar civarında. İtalyanlarla beraber ürünlerimizin bir kısmını ileride Çin'de üretmeyi düşünüyoruz. Pekin'de BNG Store açmak, bu BNG Store abinin markası. BNG Store açmak, hatta Versace'nin yaptığı gibi Çin'den 5 dolara alıp 150 dolara satmak gibi hayallerim var. Bak altını çiziyorum. Çin'le rekabet mümkün değil diyor Maliye Bakanı'nın ortağı, yani kardeşi.
Adam şu anda resmen Çin'i Türkiye'ye getirdi. Buradan ta Çin'e niye gideceğim dedi. Haliyle Çin'de şu anda işçilik daha pahalı, Türkiye'de daha ucuz. O yüzden adamın hayali şu anda Türkiye'de üretip Avrupa'ya satmak. Aslında hayaline uğraşmış bir insan. Hatta Çin'e gitmeden ulaşmış, Türkiye'de ulaşmış. Bir de Suriyeli, Afgan işçi çalıştırırsa al sana kaymak gibi mal pazarlama.
Benim gözlediğim kadarıyla vaziyet şu. Erdoğan'ın iktidarın etrafındaki ekonomistlerin büyük çoğunluğu reel sektörden yetişen buna benzer isimler. Ekonomist demeyelim de ekonomi konuşan isimlerin çoğu. Herkes diyor ki herkes Çin'e gidiyor. Erdoğan da bence bu herkesin Çin'e gitmesinden, Nebati'nin gittiği gibi herkesin Çin'e gitmesinden çok etkilenmiş durumda. 2010'dan 2011'den itibaren diyor ki ya Çin'e gideceklerine bize gelsinler. Trump da böyle düşünüyordu. Yani kafa şey olmayınca, çok ekonomi tedrisatı geniş olmayınca basit düşünülüyor. Yani Çin'e gideceklerine bize gelsinler. Ne var abi Çin'de? Niye gidiyorsun diye soruyor tekstilciye. Ne diyorsun kardeşim? Tekstilci de diyor ki Urfalı Ağa'nın çocuğu. Abi ucuz orası diyor. E tamam diyor bizimki de. Biz de burayı ucuzlaştıralım. Nasıl ucuzlaştıracağız? Mülteciyi getirelim. 3 çocuk yapsınlar. TL'ye değer kaybettirelim. Vergi avantajı sağlayalım. İyi de öldük kardeşim. Biz canımız çıktı ya.
Ya zaten bak ilk baştan beri diyorum. Şimdi şu hamleleri yapmasalardı. Yapma bu hamleyi. Yani faiz indirmeleri yapma. Faizi sen yine enflasyonla aynı ver. Reel getiri olmasın. Tamam eyvallah. Madem sen sanayi desteklemek istiyorsun. Sanayiye verilen. Zaten kamu bankaları veriyor. Normalde şu anda 23. Ben bugün sordum. Sanayi şirketlerine %23'ten faiz veriyorlar. Kredi öyle, faizi öyle. %23-24. Kamu bankaları 15-16 eğer alabiliyorsa tabii. Herkese de vermiyor. Şimdi sen öyleyse aradaki 800 bas puanı git sübvanse et. Yani de ki tamam sizin faizinizin yarısını devlet olarak ben ödüyorum. Ama sen de bu parayı üretimde kullanacaksın aldığın krediyi de. Hem kontrolü kolay olur hem dolar 8 liradan 14 liraya fırlamazdı. Sen birebir yapardın şu an en fazla 9 lira olurdu dolar. Yani o kadar salakça yönetiyorlar ki bunu bile düşünemiyorlar. Arkadaş senin ödeyeceğin faiz ne olabilir? Zaten kamu bankasına. E zaten şu anda da zarar ediyorsun. %14 ile faiz veriyorsun. Şu anda 5 yıllık faizler %21,5'ta, 10 yıllıklar %22,5'ta. Bunlar tamam, kaç değil? %16-17'deydi bu kararları almadan önce. 5 puan arttı faizler piyasa.
Bizim vatandaşın ekonomi yazarlığı zayıf olduğu için ekonomi okur yazarlığı bu işi yutuyor. Politika faizi düşüyor. Ya normalde faiz düşmüyor ki. 5-10 yıllık tahvil faizi çıkardı. 10 yıllık tahvil çıkardı Türkiye. 22'yi gördü. %22 giderek artıyor. Ben özel bankaların faiz oranlarına bakıyorum. Hiçbiri düşürmüyor ki. İhtiyaç kredisi faizi bile düşmüyor ya.
Ya bak şimdi mesela yurt dışından borçlanmaya çalış. Ne yapacaksın? Eurobond satacaksın. Alabileceğin faiz minimum dolar bazında %7,5. Yani daha düşüğe borçlanamazsın devlet olarak. Çünkü senin 500 bas puan zaten CDS'in var. CDS ne demek? İşte Credit Default Swap dediğimiz ülkenin iflas riski puanı. Bu 500 bas puansa bunu faize 5 eklemek demektir bu. E üzerine de 2,5 bas puan alacaklar ki Amerika şimdi faizleri arttırmaya başlayacak minimum 2 tane. Yani buradan şimdi ben bir de yabancı raporları okuyorum. Ve ben öyle de yani bilgili bir insanım. Devamlı okuyorum yabancı raporları. Yolluyorlar okuyorum falan. Oku. Ya adamların hepsi şu anda yani opsiyon fiyatlama ki özellikle Deutsche Bank önümüzdeki yıl Türkiye'nin faiz arttıracağına minimum 500 bas puan ilk 6 ay sonunda faiz arttıracağına oynuyorlar. Yani şu anda Türkiye'nin o opsiyonları satılıyor faiz arttıracağı. Ulan Merkez Bankası Başkanı yabancılara bu tüyoyu verdiyse o tüyoyu de vermiş olabilir. Yani biz faize dokunmayacağız. Bakma gelecek sene de Mart Nisan gibi belki faiz arttırırız baba falan filan demiş olabilir. Bunu bilemiyoruz ki adam tüyocu. Yani yabancılara söylüyor. Bizim yerli yatırımcılara hiçbir şey söylemiyor.
Yani bize söylese.
Ama eğer böyle bir haber varsa 14'ten ne varsa boz. Yani eğer riske gireceksen 11'den toplarsın faiz artınca. Yani 14'ü madem savunuyorlar, kamu bankalarının mallarını bozuyorlar, bir şey mi düşünüyorlar diye insanın ister istemez aklına bunları getiriyorlar. Yani risk almak isteyen aslında buralardan biraz dolar bozar mıyım diye düşünmeli bence. Çünkü bir de bunlar Katar'a niye gitmiş olabilir? O arkasından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecekler. Herhalde para bulmaya gittiler.
Katar'la bizim artık toplantı rutinimiz aylık. Yani aylık toplantı yapmaya gidiyoruz.
Milli Güvenlik
Kurulu'nun bir şey üyesi gibi artık yani doğal üyesi gibi. Şimdi şöyle Katar'ı şöyle bilmek lazım. Bir kere Katar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dibinde küçücük bir devlet ve bu devletin temel gücü parası. Katar'ın doğal kaynak petrol dışında doğal kaynak tarım vesaire böyle bereketli topraklar üzerine kurulmuş geniş toprakları olan bir memlekette nüfus gücü yok. Böyle şey yapsın hani bir genç nüfusu olur da onun üzerinden kalkınsın. Öyle bir Çin olamaz yani imkansız. Mümkün bu haliyle değil. Katar'ın temel ekonomi politikası yurt dışına yatırım. Yani aynı anda Türkiye'ye yatırım yapıyorlar sadece Türkiye değil ama. Aynı Bence. Zamanda Avrupa'ya da Amerika'ya da yatırım yapıyorlar. Yani bütün dünyaya yatırım yapıyorlar ama Türkiye'ye de yatırım yapıyorlar. Şimdi Katar Dışişleri Bakanı'nın bugün verdiği demece göre Türkiye'deki bu ekonomik durum ona Katar'a çok ciddi fırsatlar sunuyor diyor. Ne demeye çalışıyor aslında?
Yok pahasına biraz daha alalım.
Her şey çok ucuzladı Türkiye'de diyor.
Ya, her şey fazla aldılar. Büyük Türk'ü aldılar. Şeyi aldılar. Neyi aldılar? Boyner'i mi aldılar? Yok. Neyi aldılar? Boyner'i almadılar. Boyner duruyor. Beymen'i aldılar. Beymen'i
aldılar sanırım.
Beymen'i aldılar. Boyner'i Türk.
Şimdi sadece şirketlerde değil. Arazi de güzel kapatılıyor Türkiye'de. Gayrimenkul işi de çok ucuzladı.
Ya bütün esas o Kanal İstanbul'un sağa solu saklanmayan Katar'dı yani.
Şimdi bu iş çok güzel iş, çok tatlı iş. Bu kadar ucuza arazi kapatmak da güzel. Bir de Türkiye'nin özel bir durumu var Katar'la. O özel durum ne? Mısır'da darbe olduktan sonra, yani Mursi gidip Sisi geldikten sonra Türkiye şöyle bir şey zannetti. Biliyorsunuz Mısır'da Mursi, Müslüman kardeşler, İhvan hareketinin şeyiydi, liderlerinden bir tanesiydi. Mısır'da İhvan düşünce Türkiye dedi ki, ya biz bu büyük hareketin, Müslüman Kardeşler Hareketi'nin hamisi olursak bu bölgede bize ideolojik olarak güç katar. Yani Müslüman Kardeşler lüzumundan fazla büyüttüler sanırım. Zaten işte Ganushi falan da var yine Kuzey Afrika'da. Fakat öyle olmadı. Müslüman Kardeşler'den Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sert şekilde desteğini çekti. Bizde de bu kaldı sadece.
Ya, evet. Sonra bu üçümüzde ilk önce 3'e katladı. Dolar 12 oldu. Üzerine yani şu anda 3,5 rabiadayız. Dolar
o dönem, 3,5 dönemde, rabia. O dönemde Katar Müslüman kardeşlere finansal destek vermeye devam etti. Zaten bizim Katar'la olan dostluğumuz da Müslüman kardeşler üzerinden ortaya çıktı. Müslüman kardeşlerin televizyonları Türkiye'de kuruldu. Mısır'dan kaçan Müslüman kardeşler üyeleri Türkiye'de ağırlandı. Mısır'ın Türkiye Büyükelçisi geri gönderildi. Türkiye'de şu anda bir Mısır Büyükelçisi yok. Doğu Akdeniz'de petrol aranırken Mısır'la Yunanistan işbirliği yaptı. Türkiye ile işbirliği yapmaya da hazırlardı ama bizimkiler aynı masaya oturup burunlarından kıl aldırmadılar. Asla dediler. Sisi ile oturulur mu dediler. Hatta
şimdi ama yandan
şimdi
yanaşmaya çalışıyorlar. İsrail'e de göndereceğiz, Mısır'a da göndereceğiz. Abi,
şimdi dış politikada böyle sert bir dönüş var. Ama bu sert dönüşün muhakkak bir maliyeti olmak durumunda. Yani sen bu kadar, şimdi ben Birleşik Arap Emirlikleri prensiyim, sen de Erdoğan'sın diyelim ki. Yan yana oturduk. Şimdi ben masaya iki şey koyuyorum. Kardeşim Sedat Peker elimde. Sedat Peker'i burada konuşturduğum zaman orası çalkalanıyor. Dolayısıyla bak. Bir
Sedat Peker'i falan getiremezler. Yer mi abi o? Yani Sedat Peker'i yargılanacak. Yargılansa soru sorulacak. Soru sorsa cevap verecek.
Ama abi en azından elimde önemli bir güç.
Konuşturma orada kalsın.
Bak masa burada duruyor. Vermem ama konuşturmaya da biliyorum. Bak gösterdi şimdi. Yani
evet, konuşturma orada kalsın. Zaten Türkiye gelmesini istemezler. Yani verseler almazlar.
İki,
ekonominin çok kötü. Suçla yargılanacak Sedat Peker. Suç yok ki üzerine istat edilen şu anda.
Evet. Ekonominin çok yani, kötü para da veririm. Ya bak iki şey koyuyor Birleşik Arap Emirlikleri prensi. Bir, Sedat Peker'i sustururum. İki, para veririm sana. Şimdi ben soruyorum sana. Sen ne vereceksin bana? Karşılığını ne vereceksin?
Kız Kulesi'nden başla. Galata Kulesi'ne kadar. Yani akla ne varsa alırlar abi. Yani bir de Türkiye sudan ucuz. Yani şu anda şirketler. Ya mesela Avrupalılar gelip Türkiye'den şirket alamıyorlar. Niye? Erdoğan'a güvenmiyorlar. Yarın karar değiştirir, fikir değiştirir, bir KHK çıkartır. Onu falan. Adamlar demokratik adamlar. Ama Araplar öyle değil. Yani Araplar ben sana parayı verdim, parayı çekerim diye tehdit ederler. Ve verdiği her şeyi de çatır çatır alırlar.
Yani, Cemal Kaşıkçı cinayetini şöyle bir anımsayalım. Ankara'nın göbeğinde adamın cesedini asitte erittiler ya. Ankara'nın göbeğinde yaptılar bunu. Bunlar manyak bunlar yani.
Ya bir de şöyle bir hikaye var. Şimdi AK Parti'nin gidici olduğu gözüküyor. Şimdi gidici olduğu gözükünce ellerinde hakikaten dava açılacak. İşte senin de söyledi yazdığın geçen gün. İstanbul Havalimanı'na 3 yıldır kira ödenmiyor.
Evet.
Şimdi bu İstanbul Havalimanı'nı sen Katar'a veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne satarsan bak o zaman işte iş tahkime Londra'ya gider. Ama normal şartlarda bu beşli müteahhitin elinde kalırsa o zaman zaten bütün kredileri Ziraat Bankası verdiği için oturup kredileri çağırırsın. Kredileri çağırınca otomatikman kamulaşır İstanbul Havalimanı. İşte yani ben bu beşli müteahhitin ki mesela en son Katar'la anlaşma imzalandığında ne dediler? Enerji projelerini yapacağız. Hepsini de Colin'le yapacaksınız. Pardon, Kalyon'la. Kalyon mu Colin mi? Hangisinden biri? K'la 5. Ya bir ülkeyle anlaşma yaparken şirket ismi zikredilir mi arkadaş? Bununla yapacaksın denir mi ya? Resmen anlaşmaya şirketin ismini koydular ya. Ben böyle bir şey görmedim. Olamaz böyle bir şey.
Ama Kalyon'du. Kalyon önemli bir şirket.
Kalyon pardon. Biliyorsun. Colin'den özür diliyorum.
Kalyon az şey değil. Bak Sabah gazetesi A Haber Kalyonların. 3. havalimanı Kalyonların. Doğu Akdeniz su hattı yanılmıyorsam yine Kalyonların. Kalyon bir de diğer medya devi Demirören'in de dünürü. Yani birbirlerinin kızları erkekleri evlendi. Dolayısıyla orada da bir oligarşik bir yapı var.
Osmanlı'daki gibi yabancıya gitmesin diye.
Tabii. O Turkuaz medyanın da bu arada.
Yani ona karışamam şimdi. Her şeyi rahatlamayayım.
Turkuaz medyanın da %20 ya da 25'i Katarlıların. Yani Kalyon aslında Katar'la iş yapmayı bilir yani. O yüzden Katarlı ortaklığın Kalyon'la olması tesadüf değil.
Sağ ol Yusuf'um, zengin adamsın benim için sen. Ya Almanya'da çalışan herkes benim için zengin adam ya.
Tabii canım, Almanya nedir ya?
Ne diyorsun peki, bir de bugün memurlarla bir asgari ücrete bir zam geldi. Asgari ücreti tamam arttırsınlar da işveren kısmını da düşünmek lazım. Herkes sanayici değil, herkes ihracat yapmıyor. Yani tamam ihracatçılar coşacak, biz düşüreceğiz de ülkede kaç ihracatçı var bir. İkincisi ihracatçı kazanınca ya dur şu parayı da halka dağıtayım demeyecek ki. Yani ben onu anlamıyorum. İhracatçı kazanacak ne yapacak? Ya bu gibi ülkelerde bak aynısı Arjantin'de de oldu. Yani şu anda Arjantin'den eğer bankalarından %5 döviz daha yastık altına veya başka ülkelere giderse yine moneter ilan etmek zorunda kalacaklar. Bak bu bizi de çok vuracak. Yani evet. Şu anda dış dünyaya odaklanmıyoruz. İçeride o kadar çok sorun var ki. Ama Çin'deki Evergrande, Arjantin'deki bu moratoryum ilan edilmesi ki tahminen 3-4 ay içinde bir moratoryum daha ilan edilecek. Aynısı bizde olacak. Niye? Çünkü Arjantin'de aynısı oldu. Hadi Venezuela'ya çok benzesek de dinamiklerimiz birebir aynı değil. Ama Arjantin'de aynı gibi gözüküyor. Ve olay gittikçe yastık altına kayan para ve yurt dışına çıkan para insanların kendini garantiye almasıyla beraber farklı yerlere gidiyor. Yani şansımız ne? 1,5 yıl sonra seçim olur. Erdoğan gider. Yeni seçmene Avrupa güvenmeye başlar. Destek atar. Türkiye çok ciddi 50-60-70 milyar dolar para girer. Oradan toplarız. Tabii o parayı sonra nasıl ödeyeceğimiz için ayrı programlar yaparız. Eğer yanlış hamle yaparlarsa yine taklaya geliriz. Yani bu coğrafyanın kaderi galiba en azından bizim için hep ekonomi anlamında taklaya gelmek gibi gözüküyor.
Öyle görünüyor. Bu moratoryum işinde millet buna benzer. Bizim memleketin, ya Türkiye bu taht oyunlarında, Game of Thrones'ta vardı Lannister'lar. Türkiye biraz Lannister'lar gibi. Gerçekten borcuna çok sadık. Gerçekten çok sadık. Yani tarihimizde böyle bir batma hikayesi yok. Daha doğrusu borcuna çökme hikayesi yok. Bir 58'de moratoryum var ama 61'de yapılandırılıyor sadece. Yani 2001'de bile ödüyoruz. Bizim çünkü vatandaşımızın üzerine borcu yıkmak gibi bir 2001'de işte düşün. Bütün özel sektörün borcunu bir gecede hazinenin üzerine aldılar. Hemen özel sektörü rahatlattılar.
Borç hiçbir şeydi. Yani şöyle, hiçbir şeydi. Şimdi ben ilk başta 94 sonra 2001 kriziyle karşılaştırıyorum. Onları öp başına koy. O kadar kolay ki onlar. Parayı koy krizi çöz. Bu sefer parayı koysan da çözemeyeceğin bir kriz var.
Aynen.
Yönetim krizi var, eğitim krizi var. Yani başkanlık sisteminin getirdiği dezavantajlar var. Mesela Türk lirası şu anda 94 yılından beri en değersiz durumunda. Yani 94'te evet. De kriz gördük. 2001'de de gördük. Fakat Türk lirası şu anda en değersiz durumunda. Ve durdu mu durmadı mı daha bilmiyoruz. Faiz arttıracak mı arttırmayacak. Mesela 2001'de ne yapacaklarını biliyorduk. Bundan sonraki hamle şu olacaktı. Mesela Amerika'nın hamlesini biliyorum önümüzdeki 5 yıl ne yapacak. Avrupa'nın hamlelerini biliyorum önümüzdeki 5 yıl ne yapacak. Amerika ilk önce Mart ayının sonuna kadar parasal genişlemeyi kesecek. İlk yerde faiz arttıracak yıl boyunca. Türkiye acaba Aralık ayında, Türkiye'de sadece bir kişi biliyor bunu. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın büyük olasılıkla dediği olasılık o. Yani ben de bilmiyorum şu anda. Yani Merkez Bankası Başkanı olasılık der mi arkadaş, sen karar veriyorsun. Ama yani
bu ya da o karar veriyor mu? O karar verse enflasyonun altına düşecek, düşmeyecek dediği zaman enflasyonun altına düşmezdi. Çekirdek enflasyonun altına düşmeyecek dedi. Yine düştü. O karar vermiyor ki. Yani bunu artık şey yapmanın anlamı yok. Gerçekten senin demin dediğin doğru. PPK toplantısı öncesinde telefon nasıl bir telefon gelirse ona göre karar verecek.
Ya efendim, zaten son PPK toplantısında telefon geç geldiği için 5 dakika geç açıkladılar. Yoksa sen yani hala tartışıyor musun 200-100 puan diye? Arkadaşlar 3 saat önce toplanıyorsun. Ya ilk bir saat kararına sonra çay tuzlu muzlu takıl. Ama belli ki telefon zor geldi. Hadi hadi bağladınız mı? Nerede? Dur beyefendi lavaboda ellerini yıkıyor falan. Ancak hadi 100 bas puan indirin. Oh be 100 bas puan. Yine aynısı olacak. Yani onlar da bilmiyor şu anda. Yani yabancılar aslında ters manyel de veriyor olabilirler. Ya biz belki de düşünmeyeceğiz. Haşır bir telefon 200 bas puan düşüyor. Ne yapacaksın? TÜİK sana sefer bağlıysa Merkez Bankası da sana bağlı çünkü.
Büyük konuşmamış. Sadece demiş ki faiz indirme olasılığımız azaldı. Yani açık kapı da var şimdi. Hani yalancı olasılık durumuna düşmez. Açık kapı.
Yani muhtemelen yani bize kalsa arttırmayız ama işte biliyorsun biz de bazı arkadaşlara sorumluyuz. Şu anda kendisi de zaten burada değil. İyi yolculuklar. Ya bugün televizyonda şey haberini duydum ya. Recep Tayyip Erdoğan otele giriş yaptı.
Evet, haber bu, önemli bir haber.
Ya böyle bir haber olabilir mi ya?
Yani geçen vardı bir hafta önce Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ambulansa yer verdi. Yol verdi.
ya bırak. Niye veriyor? Ölsün sürünsün. Hayır niye ambulansa yol verirsin ki? Senden önemli mi? Ha bu arada 10 bin kişi olduk doktor. Çok sevenin çok seni. 10 bin kişi seyrediyor seni şu anda.
Maşallah. Herkese selamlar.
Türkiye'ye vermek istediğim bir mesaj
ben
var
bayağı, ben bayağı sohbet ediyormuşuz gibi hissettim. 10 bin kişi deyince şey oldum, heyecanlandım.
10 bin arkadaşla beraber sohbet istiyoruz. İtiraf etmek istediğim bir şey varsa .com burası.
Burada. Abi 10 bin kişi ben sana söyleyeyim. Şöyle bir yürüyüş yapsa aklı çıkar milletin yani.
Oğlum dış mihraklardan para alsam düşünsene bana İngiliz kredisi pound'la para yolluyor. Ya şey yaparım. Kredisem long live queen diye dolaşırım ortalıkta ya.
Pound'la. Gerçekten. Demin birisi 10 euro gönderdi sanırım.
Ya o kral ya. MI6'den para bekliyorum altta bir saattir ama işte
10 euro dediğiniz bayağı
10 euro'yla uğraşıyorlar.
10 euroya millet Türkiye'de 4-5 gün geçiniyor ya.
Kaç simit alırız hesaplasana 3,5 liradan. Ya arkadaş ya dediğim gibi
40 simit falan yapıyor.
Faizleri abuk sabuk salakça düşürmeyip kredi vermek için gidip de sübvanse etseydin, kampanya yapsaydın, kredi alana güzel kardeşim $20 verdi Cihangir, Vino, Gülsan, yürü. Her neyse. Yani yapsaydın şu anda faizler çıkmamıştı. Dolar 10 liraydı ama bak ben diyorum 14 lirada şu anda Merkez Bankası'nın öyle bir gücü var. Bir, daha karar alma hamlelerini kullanmadı. Daha sermaye kontrolücü hamlelerini çok kullanmadı. Helal olsun Yusuf. Abi sen de gaza getirdin beni, bir son euro verdin.
Gönderin kardeşim.
Kardeşim 20 euro verdi orada. Bu program sabaha kadar bitmez Ozan. Oturacaksın, yapacak bir şey yok.
Tamam abi, o kenarda
konuşuruz. Bak, şu anda yani her şeyin bir hikayesi vardır. Şimdi bak ben dolarımı sattım 13.80'den, tamam mı, güzel. Paramı ne yapacağım? Şimdi bak benim aklıma öyle bir soru. Her gün borsanın artması biraz büyük hikaye. Niye? Çünkü alternatifin fazla değil. Yani belki yurt dışından Türk Eurobond'u alırsın, yine aynı şekilde dolar alırsın ama TL'ye koysan göz göre göre kaybedeceksin. Az buz değil, yılda %6 kaybedeceksin. Demek ki bunu sen çok kısa vakitte daha aşağıdan yerine koymak zorundasın. Şimdi kısa vakitte aşağıdan yerine koyabilir misin? Ya iyi haberler iş yapmıyor. Garanti Bankası, Katar'dan 15 milyar. Bugün faize belki dokunmayız. Yani o yüzden aşağıda alıcı bekliyor. Çok fazla inmesini beklemem. Yani faiz arttırmadığı sürece. Ama faiz arttırmaya dönerler mi arkadaş? Mevlana gibiler. Yani dönerler.
Abi aynı sıkışmayı hatırlarsan 2020'de de yaşamıştık. 2020'de de faizi indirip rezervleri sattıkları dönemde herkes borsaya girmişti. Çünkü nereye kaçsın adam? Yani dolardan TL'ye kaçamıyorsun. TL'de faiz yok çünkü. Şeye kaçıyordu. Borsaya kaçıyordu. Borsada yatırımcı sayısı 700 bin kişi artmıştı. Sağ olsun verileri yayınlıyorlar. Ya bu 700 bin kişinin 500 bin kadarı 0 ile 10 bin lira arasında yatırım. Yani çok küçük yatırımcı. Gerçekten... Abi. Markete giriyorum, tezgahtar borsaya bakıyordu. Gerçekten öyle.
Şöyle
şimdi
örnek,
de buna benzer bir şey olacak muhtemelen.
Borsada 2 milyon, kripto parada 4 milyon yatırımcı var. Ve kripto para efsanesi bol bir hikaye. Yani 1'e 1000 yaptım, 1'e 100 yaptım, zengin oldum. Yani illa zengin olanlar var ama çoğu kaybediyor. Çünkü farklı bir dünya. Ama işin enteresan tarafı, dünyada kripto para biliyorsun 2 haftada çöktü. Yani 65 binlerden 48-49 bin lira geldi Bitcoin. Ve işte oralarda 42'ye düştü çıktı. Ve dünyada kripto paradan para kaybetmeyen tek insan Türk insanı. Niye? Çünkü Türk insanı daha çok değer kaybetti kripto paradan. Ya kripto paradan daha çok para kaybeden. Ya altcoin'ler bu kadar değer kaybetmiyor arkadaşlar. Yani düşün, bütün dünya yıkıldık diyor. Ulan bizimkiler en fazla 15 gün kaybettiler. Parası Türk lirası bazında aynı. Kripto paradan kaybetti yani. %20
ya bir arkasında arkasında bir devletin, merkez bankasının olduğu bir para tümüyle merkeziyetsiz bir paradan çok daha sert değer kaybediyor.
Olabilir mi böyle bir şey?
İnanılmaz. Gerçekten.
Bu arada altcoin tiyosu var mı doktor? Sen takip ediyorsundur.
Ben mi? Ben hiç,
bak, hiç NFT anlamam. NFT çıkartacağım ben de.
Gerçekten hiç anlamıyorum.
NFT.com dur, yakında tişörtlerim hazır olsun. Sonra onu anlatacağım ben arkadaşlara. Şu anda konu o değil.
Genel olarak Bitcoin'cilerin de sevmediği bir tipi.
Öyle mi? Ya Bitcoin, ya tabii ki bunların %90'ı yok olacak ama ya geleceğin teknolojisi olarak düşünüyorum ben bunu. Yani siz coin'lere kilitlenmeyin. Aslında bunun altında teknolojiye bakmak lazım. Ya bu teknolojide dünyada paralar, al işte yani Amerika şu o kadar çok para bastı ki enflasyon %6'lara fırlayacak. Durduramıyorlar. Nitekim Amerika'dan da açıklama geldi. Biz durduramıyoruz. Cihangir'e bak. Cihangir serveti bıraktın abi. Bu iş böyle maşallah olmaz. Cihangir dur. Cihangir dur. Kralsın dur. Şeyde yani Amerika, Avrupa enflasyonu durduramayacağını bize açtığını açıkladı. Amerika açtığını açıkladı. Çin zaten taklaya gelmek üzere. Bu Evergrande ile beraber o kadar çok batacak ki. Şimdi dünya terse sarıyor. Arjantin zaten bizde birebir. Brezilya hadi o bizden daha iyi. Güney Afrika kötü. Yani bütün gelişen piyasalarda. Şimdi biz seninle bunları konuşuyoruz ama dünya da taklaya gelecek. Bizim avantajımız ne? Yurt dışı yabancı yok. Hepsini kovduk zamanında. Ama yerli yatırımcının dolar almasının yanı sıra artık evler de dolarla fiyatlanmaya başladı. Bak, dolarize olmanın en kötü tarafı bu. Yani gidiyorsun mal istiyorsun, adam sana dolarla mal vermeye başladı ham madde. Yani esas yani insanların dolar satın alıp bankaya koyması %65'e yaklaştı şu anda dolar oranı. Çok tehlikeli değil. Ama işlerin dolarla dönmesi bu doların düşmeyeceği anlamına gelir. Düştüğü yerden yani, tekrar alındığı anlamına gelir çünkü dolarla satılıyor.
Bir süre sonra iş gücü piyasasına bile yansıyabilir. Yani kişi der ki sözleşmesini ona göre yapar en azından. Allah'tan memlekette, tırnak içinde Allah'tan diyorum, sendikalaşma yok. Şöyle güçlü sendikalar olsaydı bu atmosferde sözleşmeyi dolarla yapın kardeşim derdi. Çünkü hayırdır, bir işçi sınıfı menayı ya. Herkes dolarla alıp veriyor. Bizim para Türk lirası.
Abi işte bir şeyi görmüyor musun?
Şimdi şeyi konuştun. Asgari ne ücreti demin konuştun. Asgari ücret kaç olsa ne olur? İsterse 5.000 olsun, isterse 4.000 olsun. Ya bir sene boyunca, adam bir sene boyunca Türk lirası cinsinden 4.000 lira kazanacak. Bir sene boyunca. Ya
ve
bir tane analist olacak. Ya bir tane analist bana bir sene sonra doların fiyatını söyleyebiliyor mu? Bir tane analist. Söyleyemiyor. Bir hafta sonrasını söylemekte zorlanıyor insanlar. Milyon tane tahmindi, şuydu buydu. Ya neyi, nasıl zorlanmasınlar? Erdoğan konuşur, bir şey olur. O çıkar, aşağı iner, yukarı çıkar. Yani teknik analizin çöktüğü bir durum var dolarda, dolar TL'de. Şimdi ben böyle bir durumda sen...
Ben birebir inanmam. Temele inanıyorum ama temel de o kadar kötü ki hiçbir şey göstermiyor. Yarın adamın ne açıklama yapacağını bilmiyorum.
Temel analizde de yani sarayda oturman lazım ki analiz yapabilirsin. Yani.
Evet, onu da yapamıyorsun çünkü temel analiz verilere göre yapılır. Arkadaş, veriyi alabileceğim benim bir kişi var. O bir kişi şu anda Katar'da. Ben nasıl açıp söyleyeyim ya? Uluslararası aramaya girer. Yani o yüzden hikaye çok farklı boyutlara gider doktor yani. Maalesef. Ya ben seninle 20'ye yakın başlık yaptım. Çok kısa, askeri ücrete ne öderler? Öderlerse ne olur? Tahminen ne sence?
4.000 yaparlar. İş gücün, işverenin üzerindeki yükü biraz azaltırlar. Bunun da pazarlamasını yaparlar. Hem işverenimizi mağdur etmedik, hem işçimize 4.000 lira verdik diye. Ama ortaya çıkan vergi kaybı diğer malların üzerine yansıtılır. Ben asgari ücrette sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının seviye konuşmaması gerektiğini, asgari ücretin ayda bir veya 2 ayda bir güncellenecek şekilde bir pazarlık yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Hoş geldin Türkiye. Ya asgari ücretle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Mesela asgari ücret %30 arttırıldı ya. Eğer asgari ücret %30 arttırılması demek enflasyona etkisi bunun %20 ile %40 ama şu anda %40 olmaz. Çünkü ihtiyaçlarını alıyor insanlar. %20 enflasyona yansıyacağı anlamına gelir. Bu ne demek? Önümüzdeki yıl için eğer %30 arttırılırsa %6 enflasyon ekstra enflasyon görülecek anlamına gelir. Yani asgari ücretin yüzdesini %20 ile çarpın. O puanını da alın enflasyonun üzerine koyun. O enflasyon da size onu da dolarla çarpın. Önümüzdeki yıl nispeten doların şu anda adil kuru böyle aptalca karar almasalar 11,5-12'ye geliyor. Normalde adil. Bu patlaması nereden tahmin ediyorum? %7'nin üzerine olası enflasyonu koyuyorum. %12'ye geliyor. Eğer orayı adil kabul edersek önümüzdeki yılda %30 işte 16-17'ler kesin gibi görüyor. Ama böyle kararlar aldıkça 3 şeyden Arjantin pezosu 3 dolardan yani 3 dolar bir pezoyken 100'e kadar çıktı. Yani hiç durmadı. Bu hiç durmayabilir. Yani illa 14'te duracak diye bir hikaye yok. 14 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur. Çünkü batan ülkelerde böyledir. Biz şu anda batıyor muyuz bilmiyoruz. Ama oyun böyle devam ederse iyi gitmediğimiz aşikar. Ama batıp batmayacağımıza önümüzdeki günlerde daha net karar verebiliriz diye geliyor bana. Senin son sözlerin var. Çünkü 46 dakika olmuş seni konuşturmadı.
Alıştı artık. Asgari ücretli ot şuna alıştı. Yani kaç olursa olsun, ne zam yapılırsa yapılsın, ekonomi yönetim, diğer makro dengeler öyle gidiyor ki Haziran ayı, Temmuz ayında zaten açlık sınırının altına düşüyor. Yani muhtemelen yine 2022'de de böyle bir senaryo göreceğiz. Ocak ayında, Şubat ayında bu işin pazarlaması yapılacak ama enflasyon nedeniyle, dolar kurundaki artışlar nedeniyle Haziran ayında, Temmuz ayında yeniden açlık sınırının altına düşen bir asgari ücret göreceğiz. Bir de problem şu, asgari ücretli oranı giderek artıyor. Yani 38, 2018'de 100 kişiden 38'i asgari ücretli, şimdi 42'si 4 puan artmış 4 yılda. Muhtemelen 2022'de bu %45, %46 olacak. Bir de
asgari ücret dediğim ya, atıyorum 2850, 2825 asgari ücret. Ya yani 3500 olan da asgari ücretin yanında alıyor. Ne fark ediyor? Onlar da hesaplarsa 160.
Asgari ücret civarı, yani asgari ücret artı %10 olan DİSK'in araştırması 50'nin üzerine çıktı ilk defa. Yani %50'si zaten yarısı asgari ücret civarında para alıyor ya da altında. Hele emekliyi falan hiç konuşmuyorum. Emekli 1500 lira alıyor. Ya 1500 lira gerçekten komik bir rakam ya. Gerçekten 100 euroya bir ayını geçirmeye çalışıyor. Bu ne demek? Bu gerçekten insan onurunu gururunu satsın demek artık. Yani şey değil. Biyolojik ihtiyacını karşılasın diye değil.
Bir ya kitap almasın, sinemaya gitmesin, maça gitmesin, kız arkadaşıyla iki kahve içmesin. Sadece besin alsın, barınsın. Bir de üzerine giyinsin. Bu.
Besini de sağlıklı almasın. Makarnaya talim. Yani başka açıklaması yok.
Doktor çoktan kapardım da 11.000'i geçtik. O zaman seninle kapamak için sen piyasa adamı değilsin ama doları olanlara ya da dolar almak isteyenlere bir şey önerir misin diye böyle son bir soru kitleyeyim ben sana.
bana bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Beni de böyle piyasacı sayıp, ben piyasayı senin kadar iyi takip edemiyorum.
Yok estağfurullah, böyle, ben bilerek yaptım. Kötülük yani işte, olsun diye yaptım.
Ekonomi gazetecisi falan deyince arayıp soruyorlar. Abi 2000 liram var, ne alayım? Abi 2000 liraya rakı içilir.
Ya bana her gün soruyorlar, sen de yaşa bu anı.
Aynen. 5000 liraya güzel bir gece gezmesi. Ama derseniz ki şöyle bir 500-600 bin liram var. 500-600 bin lira ve üzerinizde para varsa yatırım yapmak için onu da bana sormayın efendim. Gidin. Birine 5000-6000 lira verin.
Profesyonellerine sorun.
Onda nasıl?
Bu işin profesyonelleri var bu işin.
Aynen, bu işin profesyonelleri var.
Ya da beni seyredin. Ozan zaten kendi kanalında çok güzel, çok ciddi analizler yapıyor. Oradan bir şey çıkartamazsanız oradan bana dönün. Ben de elimden geldiği kadar bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Artık ama ondan sonra sizin kalbinize bakmış. Bak bana güzel öyle kardeşim Umut'la yatırım yapmam için. Sağ ol be Umut'um.
Hissim şu. Bu ay faiz düşürmeyip ardından da bir doğrudan müdahaleyle şöyle bir aşağı yönlü 12'lere 11'leri gösterip Ocak Şubat ayındaki faiz indirimi için bir alan yaratacaklar gibi hissediyorum. Bu ama
ya tabii ben de seninle benzer hislere sahibim. 13'ün altını görecek diye hissediyorum. Niye? Çünkü yıl sonu bilanço kapamaları var. Yıl sonu işte gayri safi milli hasılat hesaplamaları var. Ona biraz daha iyi kurla girmek isterler. Ve olabilir. Piyasalar da kapanınca Noel'le falan yabancılar da çok topa girmeyince bence de biraz geri çekecekler diye hissediyorum. Ama iki gün sonra bir açıklama gelir, bütün hepsi döner, onu bilemem. Peki hadi olan dolarımı sattım, ne alacağım dersen işin açıkçası onu da bilmiyorum. Çünkü borsa da yeteri kadar gitti, o da ürkütüyor beni.
Orası çok tehlikeli bence. Yani oralar, oralar çok beni hep korkutur zaten. Yani böyle piyasalarda, finansal kriz evveli piyasalarda, yani paranın çok ucuz olduğu, çok paranın olduğu ama kimsenin ne yapacağını bilemediği durumlarda en tehlikeli yerler hep bana borsalar gibi gelmiştir.
Yani kadar... biraz TL'de durup belki aşağıdan alma denenebilir diye bir uçuyorum bakalım. Hadi hayırlısı olsun.
Hadi bakalım, böyle yapılabilir. Hadi. Evet.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın ve beni dinlediğin için.
Ben şimdiden teşekkür ederim. Sen de beni dinledin.
Diyenlere konuşturdu beni dersen çok sevinirim.
Sen kendini çok tuttun ama bak bu programda. Yani
nefes almadım yemin ederim ya. Sakinleştirici aldım. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar diliyorum.
Hadi görüşürüz.
Kalbimsinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.